Ayrım 19, Alevilerin Büyük Sırrı, Ünsal Öztürk, sayfa 231. Başköylü Hasan Efendi, Erzincan Çayırlı ilçesi yakınlarında Başköy'de 1894-95 yıllarında doğdu. 1 Temmuz 1973 tarihinde Hakk'a yürüdü. Burada beyaz sakallı bir dedenin resmi var. İkinci bölüm, Alevilerin Büyük Sırrı. Damlanın içinde gerçeği buldum. Yine benden, bana getirdi beni. Daimi. Kırkların sırrı. Buraya kadar yazdıklarımızda Alevilerin sırrı saklanmıştır, üzeri örtülmüştür. Bazı bölümler çarpıcı bir şekilde yazılmıştır, ancak açık değildir. Aşağıda yeni anlatımlar bulacaksınız. Bu anlatımların eski Türklerde, eski halklarda, İslam'da, semavi dinlerde yaratılış ve Alevilerde doğuş başlığı altındaki bölüm ile birlikte değerlendirilmesi yerinde olacaktır. Önce sözünü ettiğimiz bölümü tekrar okuyup sonra aşağıdaki bölümü okumanızı öneririz. Kırklar hakkında kim ne söyledi? Doktor Ali Selçuk Tahtacılar adlı çalışmasında cemin kökenini Kırklar cemine bağlamaktadır. Ona göre Tahtacılar Türktür ve Orta Asya'nın bütün geleneklerini beraberlerinde getirmiştir. Doktor Ali Selçuk Tahtacılar cem töreninin menşeini Kırklar Meclisi'nin oluşturduğuna inanırlar demektedir. Dipnot Doktor Ali Selçuk Tahtacılar İstanbul sayfa 93. O da peygamber üzüm tanesini ezer, dolu yapar. Doluyu kırklardan birisi içince oradakilerin hepsi mest olur ve kendilerinden geçerler. Hepsi semah dönmeye başlarlar demektedir. Tahtacıların ceminin, içilen dolunun ve dönülen semahın menşeinin Kırklar Meclisi'nde bulunduğunu anlattığını aktarmaktadır. Ancak bilindiği gibi Alevilerin tabii ki sırrı vardır. Sırlarını araştırma yapıyor diye Ali Selçuk'a söylemeleri beklenemez. Doktor Ali Selçuk gördüğü, görünürdeki görüntüleri, kendi kafasındaki doğrulara benzetmek için ciltler dolusu kitap yazabilir. Şu alıntıya bakar mısınız? Tahtacılar arasında tespit edilen cem törenleriyle bazı Orta Asya Türk kavimlerinin kurban ve içki törenleri arasında benzerlikler bulunmaktadır. Yakut Türklerinde Isı Ah adı verilen bir ayin mevcuttur. Isı Ah ayininde topluca kımız içilmekte, kadın erkek birbirlerinin ellerini tutarak bir daire oluşturmakta ve hu hu hu diyerek dans etmektedirler. Alevileri Yakut Türklerine benzetmeye çalışıyor. Yakut Türkleri kadın erkek birbirlerinin ellerinden tutuyor, içki içiyor, daire oluşturuyor. Oysa semahlarda hiçbir zaman el ele tutuşmak yoktur. Cem ya da semah herhangi bir eğlence de değildir. Doktor Ali Selçuk kırk sayısının ne olduğunu da tartışmaktadır. Kırklar Meclisi inancı kırk sayısıyla ilişkilidir. Bilindiği gibi Türkler Anadolu'ya gelmeden önce Orta Doğu'da Yahudilerce kutsal kabul edilen kırk sayısını Anadolu'ya geldiklerinde de üç sayısını almışlardır. Doktor Ali Selçuk'un araştırmasının bilim ile hiçbir ilgisinin bulunmadığı besbellidir. Aleviler bir yerden geçerken 40 sayısını alıyor, Anadolu'ya geldiğinde ise 3 sayısını alıyor. Ali Selçuk dedeyi de kafasındaki doğrulara uydurmakta gecikmemektedir. Cem töreninde dedenin Tanrı ile insanlar arasında aracı bir rol üstlendiğini görmekteyiz. Sır var. Sırrın ne olduğunu Ali Selçuk bilmiyor. Tahmin bile edemiyor. Yanından bile geçemiyor. Ne yapıyor? Sadece ve sadece kendi doğrularını ve kendinden önce araştırma yapanların yalanlarını tekrarlıyor. Oysa Kırklar Meclisi'nin mitle, dedenin Tanrı ile ne gibi bir ilgisi var? Alevilerin sırrı tamamen somuttur. Cem töreninde herkes birbirine can diye hitap eder. Buradaki can teriminin ruh anlamında kullanıldığı anlaşılmaktadır. İrene Melikova da bakalım. O kırklar ile ilgili ne düşünüyor, onları nasıl anlatıyor? Miraç sırasında peygamber kırklar bezbine varır ve nerede olduğunu sorar. Bir ses biz kırklarız ve kırkımız biriz yanıtını verir. Peygamber kanıt ister. O zaman Ali ki peygamber ezeli ruh varlığı içinde onu tanıyamamıştır, parmağını keser ve kırkların hep birden elleri kanamaya başlar. Ancak peygamber bakar ve siz 39 kişisiniz der. Bunun üzerine birimiz yardım toplamaya gitti yanıtını alır. Tam o anda kanayan bir el kendisine doğru uzanır. Bu parsa toplamaya giden Selman-ı Farisi'nin elidir. Ancak bir üzüm tanesi bulup getirebilmiştir. Bu bir tek üzüm tanesinden peygamber 40 kişiye pay edilecek kadar şerbet çıkarır. Bu şerbetten içen 40'lar kendilerinden geçer ve dönmeye başlarlar. Peygamber de katılmak üzere kalktığında türbanı çözülür, düşer, 40 parçaya bölünür. 40'ların her biri bir parçayı beline dolar ve tekrar dönmeye başlarlar. Ayin-i Cem bu tanrısal bezmin yerdeki yeniden güncelleştirilişinin sunuluşudur. Bunun içindir ki aynı zamanda kırklar meclisi, kırklar bezmi, yapıldığı alana ise kırklar meydanı, kırkların toplandığı yer adları verilmektedir. Dipnot: İrene Melikov, Hacı Bektaş Efsaneden Gerçeğe, sayfa 266. Melikov'un anlatımı da çok gelişi güzeldir. Değerlendirmeye tabi tutmaya bile gerek yok. Ancak araştırmacılar Melikov'a çok değer veriyorlar ve ondan çok sayıda parça alıyorlar. Bu yüzden birkaç cümle ile gelişi güzelliğe değinmekte yarar var. Anlattığı öyküde Ali parmağını kesiyor, oysa koluna neşter atması gerekmektedir. Diğer 38 kişiden kan aktığında damdan da bir damla kanın meydana düşmesi gerekirken peygamber Selman'ın kesik elini görmektedir. Selman'ın getirdiği üzüm tanesini de kırklara paylaştıran Muhammed değildir. Melikov yanlış biliyor. Yahya Mustafa Keskin değişim sürecinde kırsal kesim Aleviliği, Elazığ Sünköy örneği adlı çalışmasında Alevi Bektaşiler Cem ritüelinin kaynağını genellikle efsanevi olarak Hazreti Muhammed'in Miraç dönüşü uğradığı dergâhtaki toplulukla birlikte yaptığı ve adına kırklar cemi denilen ibadetten geldiğine inanmaktadırlar demektedir. Dipnot: Yahya Mustafa Keskin değişim sürecinde kırsal kesim Aleviliği, Elazığ Sünköy örneği, İlahiyat Fakültesi yayınları, sayfa 45-46. Yahya Mustafa Keskin kırklar cemini anlatmaya bile tenezzül etmemektedir. Celal Zöngür konuya ilişkin şu görüşlere yer vermektedir. Çünkü kırklar makamının vardığı Alevilikte söylenen ve inanılan şeklin ile her zaman mitolojik olarak kalmıştır. Kırklar makamının Hazreti Ali ve Ehli Beyt'in yaşadığı kırklar semağı genellikle soyut olup hiçbir maddi gerçekliğine rastlanmamıştır. Dipnot: Celal Zöngür, Gerçek Alevilik, sayfa 27. İsmail Kaygısız ise konuya farklı bir açıdan yaklaşmaya çalışmaktadır. O Aleviliği heterodoks İslam olarak kabul etmekte, buna uygun nesnel, izdüşümsel olmayan açıklamalarda bulunmaktadır. Biz ne Kırklar Meclisi'nin göksel bir meclis olduğunu ve ne de musahip töreninin zaman ve mekan ötesinde yapılmış bir merasimin izdüşümü gibi gösterilmesini kabul edebiliriz. Bilim adamının söylencelere yaklaşımı ve yorumu bu tür olması doğru mudur? Bir dedenin ve sıradan bir gelenekçi Alevi'nin inanç ve düşüncesinden farklı olmayan bir yaklaşımdır bu bizce. Yaklaşımın dayandırıldığı tarih dışı anakronik efsanevi nokta nokta nokta. Dipnot: İsmail Kaygısız, Musahiplik, sayfa 67. İsmail Kaygısız dedeleri ve sıradan bir gelenekçi Alevi'yi eleştirdikten sonra kendi bakış açısını açıklamaya başlamaktadır. Görüldüğü gibi ne bu tarihsel olayın ne de Miraç ile ilişkili gösterilen Kırklar Meclisi'nin göksel yani metafizik bir yanı yoktur. Akılcı düşündüğümüzde o dönemin sosyoekonomik ve siyasal koşullarını göz önünde tutarak baktığımızda Kırklar Meclisi'nin ya da en azından gizli bir meclisin var olduğu gerçeği yadsınamaz. Muhammed'in miracı İslam tarihçilerine göre 618 ile 620 arasına tarihlenebiliyor. Bu yıllar peygamber ve kabilesinin İslam'a ilk inananların en sıkıntılı ve baskı gördüğü yıllardır. Dipnot: İsmail Kaygısız, AG, sayfa 68. İsmail Kaygısız her şeyi somut, anlaşılabilir bir iz düşüme sokmuş görünüyor. Kırklar Meclisi'nin metafizik bir yanı da yok ona göre. O yıllarda Müslümanlar çok sıkıntılı bir süreçten geçtiği için gizli bir meclisin var olduğu yadsınamazmış. Bu gizli meclis özellikle Mekke ticaret aristokrasisi dışındaki yoksul kabile mensuplarını, bedevileri ve yerli yabancı emekçi köleleri İslam'a çekebilmeleri için yeni ve eşitlikçi, paylaşımcı bir sistemi öngören inanç ve toplu tapınma kuralları yaratmışlardır. Bu bir avuç insan din kurucusunun önderliği ve kendilerini güvencede tutacak bir hizmet dağılımında gizlice toplanıp tapınıyor, konuşup tartışıyor ve kendi kendilerini eğitiyorlardı. Böylece kırklar söylencelerinde günümüze kadar ulaşan simgesel bir üzüm tanesini kırka bölmek ya da ezip şerbet yaparak kırk kişinin tatmasını sağlayacak bir bölüşümcülük ve birine neşter vurulunca hepsinde aynı acıyı duyuracak, kan çıkartacak kardeşlik ortamı oluştu bu mecliste. İçlerinde zerdüştlüğü, mazdekizmi, maniheizmi, Musevilik ve Hristiyanlığı çok iyi bilen, bu dinlerin bir kısmına girip çıkmış Selman-ı Farisi, ayrıca bilge öğretmen ve annesi Bizanslı bir köle olan Musab bin Umeyr gibi bir başka tebliğci öğretmen vardı. Bu sonuncusu peygamberden önce Medine'ye gidip orada bir İslam cemaati kurarak ortamı hazırlayanların başında geliyordu. Demek ki ancak kırklar meclisini gökten yere indirip tarihsel nesnelliğe kavuşturduğumuzda görgü cemi ve musahiplikle köken ilişkisi akılcı bir taban bulur. Dipnot İsmail Kaygısız, AG sayfa 70. İsmail Kaygısız soruna sınıf açısından bakıyor, bölüşümcülüğü anlatıyor, kırkların arasına önemli bir kişi daha katıyor. Bu kişi annesi bilge bir öğretmen köle ve aynı zamanda kendisi de tebliğci öğretmen olan Musab bin Umeyr. Demek ki kırklardan dört kişiyi Kaygısız çözmüş durumda. Biri Muhammed, biri Ali, biri Selman ve diğeri Musab bin Umeyr. Geriye 36 kişi kalmaktadır. Kaygısız zamanla onları da bulup heterodoks Aleviliğe dahil edebilir. Aleviliğin Gizli Tarihi adlı çalışmasında Erdoğan Çınar çok inandırıcı gerçek açıklamalarda bulunmaktadır. Alevi inanışına göre semah ilk defa arşta kurulan Kırklar Meclisi'nde Kırklar tarafından dönülmüştür. Dipnot Erdoğan Çınar Aleviliğin Gizli Tarihi sayfa 117. Alevi inanışına göre ilk ayin-i cem insanın yaratıldığı Kırklar Meclisi'nde yürütülmüştür. Bu Alevi nefesinde arşta toplanmış Kırklar Meclisi'nde kırklardan birinin özünün ve suretinin yeryüzünden seçilmiş varlığa katılması anlatılır. Kırklar Meclisi'nin arşta toplandığını anlatmaya çalışmaktadır Erdoğan Çınar. Arşta toplanan kırklardan birisi özünü ve suretini güruhu naciye yani seçilmiş varlığa katmasıyla insanın oluştuğunu söylemektedir. Nerede olduğu belli olmayan bir yerde yaratılış kavramı kullanılarak söylence gibi Alevilerin anlayışlarının açıklanmaya çalışılması da söylencedir. Erdoğan Çınar'ın bir de iddiası vardır. O Alevilerin yaratılışının ışık olduğunu, ışık ile başladığını, insan varlığının yeryüzündeki yaşamın başlangıcından önce bir başka biçimde güneşin içinde bulunduğunu da iddia etmektedir. Aleviler böyle düşünüyorlarmış. Erdoğan Çınar'ın yazdıklarını bir değerlendirmeye tabi tutmak gerekiyor. Çünkü bu kişi bir süre yerli ve yabancı kaynaklarda yaptığı tahrifatlarla ve bu tahrifatların üzerinde kurguladığı yalanlarla Alevilerin kafasını karıştırmayı başarabilmiştir. Onun düşüncelerini biraz daha detaylı ele almaya yarar var. Erdoğan Çınar hem yaratılış kavramını kullanmakta hem de Muhammed'in yaptığı Miraç yolculuğu hakkında şunları söylemektedir. Bu anlatım son derece gerçekçidir. Bugünkü teknoloji ile de bu tür yolculuklar aynı düzen içinde yapılmaktadır. Erdoğan Çınar ve yaratılış, Cebrail'in öldürülmesi, kırkların 39'a düşmesi. Erdoğan Çınar doğumdan hiç söz etmez çünkü onun kafasında rahim dışında yaratılış anlayışı vardır. Her ne kadar bazen genetik transferden söz etse de ulaştığı yer Cebrail'in katledilmesi, kurban edilmesi, etinin ve kanının güruhu naciye tutturulmasından ibarettir. Erdoğan Çınar kan gördüğü yerde ölümü görmektedir. Babanın belindeki kan bize göre yaşam, Kubbe-i Rahman'a gelişi hatırlatırken ona göre kan ölümü, kurbanı hatırlatmaktadır. Kurban ona göre genetik transfer anlamına gelmektedir. Erdoğan Çınar'ın yaratılış düşüncesi ölüm üzerinedir. Tanrı kesilip kurban edilecektir. Tezini doğrulayabilmek için Sümer tabletinden aşağıdaki metni almıştır. Bu kişi yalnız ölsün, böylece insanlar biçimlenebilir. Büyük tanrılar muhakkak burada toplansınlar. Suçlu teslim edilsin ki böylece hüküm verebilsinler. Erdoğançılar Seyyid Muhammed Abdal'dan, Kul Himmet'ten ve Aşık Veli'den kanlı deyişler aldıktan sonra şunu söylüyor. Daha önceki bölümlerde de ele aldığımız bu deyiş içinde geçen sorduğu ol demde kana boyandı ifadeleri Yaradan'a asi meleğin genetik devir için kurban edildiğinin oldukça açık sayılabilecek ifadesidir. Yaratan'a asi melek olarak ifade ettiği varlığın Cebrail olduğunu aşağıda göreceğiz. Sümerlerdeki Adapa yani Adem'in yapılışı ile Alevilerdeki ilk insanın yaratılışını aynı kılabilmek için anlatımlara başvuracak. Ona tanrılara asi olmuş kaçak ve suçlu bir tanrı gerekiyor. Şunları söylüyor. Alevi inanışı ile Sümer'in inanışının birbiriyle örtüşen temel öğelerinden birisi de insanın yaratılış hikayesidir. İnsanın yaratılış mitlerinin yer aldığı Sümer tabletlerinde ilk insan yoktan var edilmemiş, yeryüzünde zaten var olan bir mahluka, gökyüzünden inen tanrıların sureti tutturulmuştur. Demek ki Aleviler tanrıların gökyüzünde olduğunu, her nasılsa yeryüzüne indiğini düşünüyormuş. Alevi inanışına göre yeryüzünde zaten bir mahluk varmış. Yeryüzünde zaten var olan bir mahluka gökyüzünden inen tanrıların sureti tutturulmuş. Erdoğan Çınar bazen karıştırıyor. Örneğin yukarıdaki alıntıda gökyüzünden tanrıların indiği ve yeryüzünde var olan bir mahluka tanrıların suretinin tutturulduğu anlatılıyor. Peki aşağıdaki anlatım ne anlama geliyor? Alevi inanışında ve Ayin-i Cem'in anlatımında göğe yükselen varlık kırklar meclisinde huzura alınır. Arşta toplanan bu mecliste göğe yükseltilen seçilmiş varlığa yani güruh-u naciye yaradanın özü ve sureti tutturularak insan yaratılmıştır. Alevi inanışına göre insan elesti bezmi de denen kırklar meclisinde var edilmiştir. Arşta toplanan kırklar meclisinde yaratılmanın gerçekleşmesi için önce özüne yaratanın özü, suretine yaratanın sureti tutturulacak seçilmiş varlığın yani güruh-u nacinin arşa yükseltilmesi gerekir. Alevi inanışının gizliliğinde Miraç bu göğe yükselmeyi anlatır. İki alıntı karşılaştığında Erdoğan Çınar'ın bir karar vermesi gerektiği açıktır. İlk insanın yaratılması yeryüzünde mi oldu, arşla mı oldu? Şimdi sıkı durun. Erdoğan Çınar, İslam hadislerindeki anlatımın son derece gerçekçi olduğunu söylüyor. İslam hadislerinde Hazreti Muhammed'e mal edilerek anlatılan Miraç olayı irdelendiğinde göğe alınan varlığın önce yerde yapılan bir yolculukla göğe yükselecek bineğin konuşlandığı, yükselmenin mümkün olduğu bir yere götürüldüğü yani gece yürüyüşü, ısra, bu noktada bir binek yani Miraç ile göğün belli bir katına yükseltildiği, bu yükseklikte başka bir bineğe yani refreye aktarıldığı görülecektir. Bu anlatım son derece gerçekçidir. Bugünkü teknoloji ile de bu tür yolculuklar aynı düzen içinde yapılmaktadır. Evet, maalesef anlatımı böyle. İslam'la hiçbir ilgisi bulunmayan Aleviliği İslam anlayışının dışına çıkartan Erdoğan Çınar, İslam hadislerindeki anlatımın son derece gerçekçi olduğunu söylemektedir. Okura bir soru soralım. Muhammed'in yaptığı yolculuğa benzer bugünkü teknoloji ile bırakın arşa gitmeyi, herhangi bir yıldıza gidilmiş midir? Bugünkü teknoloji buna uygun mudur? Sadece aya gidildiğinin söylenmesinin dışında siz hiç böyle bir şey duydunuz mu? Gelelim yukarıda alıntıları verilen Erdoğan Çınar'ın kitabının 125 ve 165 ile 166. sayfalarında anlatılanlara. Siz bu anlatımlardan ne anladınız? Tanrılar yeryüzüne mi inmiş yoksa güruh-u naci gökyüzüne mi yükseltilmiş? Bu konuyu netleştirmek gerekiyor. Ayrıca Kırklar Meclisi anlatımlara göre arşta toplanmamıştır. Elinizdeki kitabın ilk bölümünde çok geniş olarak felekler anlatıldı. Çarkı felek anlayışında 9 sayısı çok önemlidir. 7 sayısı gezegenleri anlatır. 8 yıldızların bulunduğu dairedir. 9 ise arştır. Kat sözcüğü yukarı Mezopotamya'nın göksel sistemini anlatmamakla birlikte kat sözcüğünü kullanarak açıklamaya çalışalım. Sistemin merkezinde dünya vardır ve dünyanın bir kubbesi yani göğü vardır. Daha sonra Ay, Merkür, Venüs, Güneş, Mars, Jüpiter, Satürn gelir. Bunlar gezegenlerdir ve her biri gezegenin bir göğü vardır. 7 gezegen geçildikten sonra yıldızlara gelinir. Yıldızlar geçildikten sonra ise arşa gelinir. Arş da dünya gibi katı bir kattır. Cebrail buraya kadar Muhammed'le birlikte gelmiş, oradan yukarı çıkamamıştır. Arş'tan itibaren Muhammed tek başına yolculuk yapmıştır. Yani Arş-ı Âlâ'ya, Felek-i Atlas'a, Arş'ın göğüne çıkmıştır. Kırklar ile karşılaştığı yer burasıdır, Arş değil. Demek ki bu konuları konuşmak için Felek nazariyesini bilmek gerekiyor. Tekrar konumuza dönersek, Sümerler ile Alevilerin anlayışını aynı iyileştirmek için en azından bir karara vermek gerekiyor. Tanrılar mı yeryüzüne indi, yoksa bu işlem gökyüzünde mi oldu? Erdoğan Çınar'ın güruh-u naciye seçilmiş varlık demesine de dikkat etmek gerekiyor. Çünkü kullandığı kavram tekil bir kavram değil, çoğul bir kavramdır. Aşağıda bu konuyla ilgili açıklama yapılacaktır. Sümer yaratılış miti, Alevi miti, kaçak ve suçlu bir tanrının öldürülmesi, ayrıntılar. Peki Erdoğan Çınar'a göre ilk insan nasıl yaratılacaktır? Erdoğan Çınar onu da anlatıyor. Sümer yaratılış mitinde ortaya çıkan başka bir husus da insanın tıpkı Alevi inanışında olduğu gibi kaçak ve suçlu bir tanrının kurban edilmesi ve bu tanrının eti ve kanıyla var olan mahlukun karıştırılması neticesinde yaratıldığıdır. Bir tanrı kurban edilsin. Böylece tanrılar onda yıkanıp arınacak. Onun eti ve kanıyla nintu kili karışacak. Böylece tanrı ve insan karışacak. Burada anlatılan kilden balçıktan oluşmuş mahluka bir tanrının eti ve kanı karıştırılarak insan yaratılmasıdır. Dipnot Erdoğan Çınar, Aleviliğin Gizli Tarihi, sayfa 166. Erdoğan Çınar'ın yukarıdaki tablet alıntısından aldığı bir satırda yanlışlık var. Nintu kili karışacak değil, doğrusu nintu kili karıştıracaktır. Bilindiği gibi nintu kil ile kanı karıştırmıştır. Demek ki Erdoğan Çınar'a göre Alevi inanışında kaçak ve suçlu bir tanrı var. Sümerler'de adı belli olmayan bu tanrıya Erdoğan Çınar tarafından ad konmuştur. Cebrail. Yaradan'a asi ve kaçak bir varlığın yani Cebrail'in gökyüzünde binlerce yıl dolaştıktan sonra Yaradan'a boyun eğmesi ve kırklar meclisinde dağra çekilip özünü seçilmiş varlığa yani güruh-u naciye katması ve böylece insanın yaratılması daha önce de görüldüğü gibi birçok Alevi deyişlerinde işlenmiştir. Dipnot Erdoğan Çınar, AG sayfa 171. 19. ayrımın sonu, sayfa 245.